Ayrım 9.
Akşama doğru yolun ucunda gözlerini aşağılara dikmiş, boynunu uzatmış bir tek Meryemce kaldı. Meryemce gün batıncaya kadar, sonra karanlık kavuşuncaya kadar orada kaldı. Umudunu iyice kesince yerinden kalktı, değneğine çöke çöke eve döndü. Öyleyse bugün neden gelmedi Adil Efendi? Kendi kendine gülümsedi. Bugün gelmesi gerekli değil ya. Malları bugün sakladık diye bugün gelecek değil ya. Belki yarın gelir. Yarın gelmezse öbür gün gelir. Meryemce bugünkü beklemeyi sevmişti. Bu gece köylü sakin uyudu. Öyle fazla gürültü, patırtı eden olmadı. Evden eve gidip gelmeler, toplantılar da olmadı. Sabah erkenden gene uyandılar. Bugün mutlaka gelecek diyorlardı. Birkaç kadın, önlerinde Meryemce, gidip köyün dışına, kasaba yolunun ucuna oturdular. Gene akşama doğru Meryemce tek başına orada kaldı. Sonra akşam olup gün kararınca değneğine çöke çöke evine döndü. Gene, bugün dedik diye bugün gelecek değil ya, yarın gelir dedi içinden. O gece de sakin uyudular. Sabah oldu, güneşli aydınlık bir sabahtı. Gök dupduruydu, lekesiz. Meryemce, yanında çocuklar, yaşlı kadınlar köyün dışına gitti. Kasaba yolunun ucuna oturdu. 10. Hayvanlar mağaralara gitti gideri köy bir hoş olmuştu. Bir kere evler ısınmıyordu. Bir şeylerini yitirmişlerdi. Bir de tam takır evlerden korkuyorlardı. Dağ başında kalmışların, derin ormanlara düşmüşlerin yalnızlığı. Meryemce Morca Dana'yı severdi. Onu çok özlemişti. Bu özlemin öyle açığa vurmuyor, yolu bırakıp mağaralara gitmiyorsa, kırlangıç yuvasında duran hazinesi yüzündendi. Malının mülkünün kırlangıç yuvasında, gözünün önünde durması ona bir güven, içine bir sıcaklık veriyordu. Of diyordu, şu lanet herif bir gelip gitse de biz de kurtulsak. Bir sabah gene evden çıktı. Herkes onu gene her zamanki gibi yolun ucuna oturacak, gözlerini yola dikecek sanıyordu. Baktılar ki Meryemce yönünü ormana dönmüş, mağaralara doğru ağıp gider. Arkasına çocuklar düştü, başta da Hasan. Bunu kadınlar gördü, onlar da Meryemce'nin ardınca gittiler. Meryemce ormanı geçti, peri mağaralarına vardı. Birkaç kadın inek sağıyor, bir sürü erkek sığırlara, öteki hayvanlara saman yonca veriyorlardı. Bizim mallar hangi mağarada diye işaretle inek sağan genç bir kadına sordu, kadın yolu gösterdi. Meryemce mağaraya girerken ılık bir hava çarptı yüzüne. Epeydir unuttuğu mayıs kokusu geldi burnuna, morcadana köşedeydi. Yoncaların üstüne yatmıştı. Bu loş ışıkta daha da güzeldi. Vardı başını kucakladı, iki gözünden ayrı ayrı öptü Dana'yı, Dana ayağa fırladı. Meryemce bu köyün karıncasıyla bile konuşmamaya yemin etmemiş olsaydı, Dana ile konuşacak, ona kurban olduğum Danam diyecekti. Düşündü, bu mağaralar kimin? Bu mağaralar koca Allah'ımızın. Öyleyse mağarayla konuşabilirdi. Peri milleti vardı buralarda. Vurgun Ahmet'in karısı da şimdi yancağızında olabilirdi. Mağara, mağara dedi. Koca Allah'ımın mağarası. Perilere armağan gelen mağara. Ben bu morca danayı çok özledim. Kimseciklere morca danayı söylemiyorum. Sana söylüyorum. Morca dananın kokusunu Allah evlerden eksik etmesin. Öyle değil mi mağara? Morca danam da bizi özlemiştir. Öyle değil mi mağara? Mağara, mağara sana söylüyorum. Morca danaya değil. Şu adam gelsin gitsin. Hemen o gider gitmez. Ben de gelirim de morca danamı alır eve götürürüm. Sağlıcakla kal mağara. Morca danayı bir daha öptü. Birkaç kere yanında yönünde döndü. Sağlıcakla kal mağara dedi. Morca danam sana emanet. Şimdi belki köye gelmiştir o, varayım da gideyim. Dışarı çıktı. Sanki bütün köyün kadınları buradaydı. Herkesin sevdiği bir morca danası var dedi içinden. Bakın hele nasıl dökülmüşler perilerin mağarasına. Halbuysam ki eskiden hiçbir kadın yaklaşamazdı buralara. Korkarlardı. Değil kadınlar, erkekler bile yaklaşamazlardı. Şimdi yurt edindirler. Neredeyse köyü buraya taşıyacaklar. Yola düştü. Çocuklar arkasındaydılar. Başta da Hasan. Meryemce baktı ki onunla birlikte köyden gelen kadınların hiçbirisi yok arkasında. Elindeki değneğini havaya sallayarak, ''Haydi gelin gidelim, belki gelmiştir köye o, çabuk gidelim.'' demek istedi. Hiçbir kadının aldırdığı yoktu. Kimi ineğine öküzüne, kimi keçisine, kimi de tavuklarına bakıyordu. Meryemce öfkelendi. ''Gelmeyin, gelmeyin.'' dedi içinden. ''İnşallah şimdi gelmiştir, siz de görmezsiniz. Köye gelir, bir saat bile durmadan geri gider. İnşallah öyle olur.'' Yürüdü. Dört bir yanında yürüyen çocuklar cıvıl cıvıldı. İnsanoğlunun belki de en güzel yeri çocukluğu. Büyüyesiniz, Büyük büyük, uzun ömürlü olasınız çocuklar. Benim ak güvercinlerim. Bunu çocuklara söylemek isterdi ama o olmaz olası yemin ağzını dilini bağlıyordu. Keşke etmeseydi o yemini. Yemini batsın. Sanki ne vardı yemin edecek? Varsın Koca Halil'e mevlüt okutsunlar. Ne oldu sanki? Rezil oldular. Koca Halil de kaçtı gitti. Karların altında kaldı. Ama o ölmez. Baharın karlar erir. Varır görürler ki Koca Halil karların altında dipdiri çıkmış uyanmış. Ne domuzdur o, ne domuz. O ölüme gider mi hiç? Şimdi köye varıp görürsün ki delikanlılar onu bulup getirmişlerdir. Ormanı geçerlerken baktı ki Hasan gizli çocuk kalabalığından sıyrılıp başka bir yöne gidiyor. Onu görmemezlikten geldi. Ne yapacağını da merak etti, gözünü üstünden ayırmadı. Hasan kayaların arkasına saklana saklana bir yere, gizli bir yere gidiyor. Yüreğine tıp etti. Bu çocuğun da sakladığı bir şeyler vardı. Ama koca köy dururken neden gelir de buraya saklardı? Bir çocuğun saklayacak neyi olurdu ki? Hasan vardı, uzun kayanın dibinde durdu, eğildi. Meryemci onu iyice görüyordu. Hasan bir taşı tuttu, önce okşar gibi yaptı, sonra var gücünü harcayarak taşı kaldırdı, dikti. Bu çocuk bir incecik, bir deri bir kemik çocuk, o kadar kocaman taşı nasıl kaldırdı da dikti. Hasan taşın altına gözlerini dikmiş bakıyor, yüzü değişiyordu. Az sonra taşı geri yerine indirdi, çabucak oradan uzaklaştı. Ama bu arada Meryemce'nin onu gözlediğinin farkına varmıştı. Korkmadı, varsın görsün dedi. Ağzı dili yok ki söylesin, ağzı dili yok ki sorsun. Köye girdiklerinde anladılar ki köyde hiçbir değişiklik yok. Ne gelen var ne giden. Yalnız Koca Halil'i aramaya giden delikanlılar onu bulamamışlar, eli boş dönmüşlerdi. Meryemce iki duygu arasında kaldı. Bu olaya sevinse mi, yerinse mi? Köyün içinden giderken muhtar onu karşıladı. Sana bir şey diyeyim de beni iyi dinle Meryemce ana. Sen benim anamsın ve de öz bir anam. Bu köyde bir ağzı kara var. Bu köyde bu köyün çok büyük düşmanı var. İşte bu düşman gitmiştir Adil Efendi'ye. Demiştir ki ona, gitme köye. Köylü nesi var nesi yok sakladı. Ve de muhtarlarının emriyle. Bu ağzı kara kim olabilir Meryemce ana? Kulağına eğildi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Taşbaşoğlu'nu 4 gündür kim gördü? 4 gündür Taşbaşoğlu'nu gören var mı? Bütün köylü malını mülkünü sakladı da o neden saklamadı? Ben bile sakladım. Bir koca köyün muhtarının ve de koskoca Hıdır Kahya'nın oğlunun evinin böyle tam takır olması ne demektir? Bilir misin bunu? Bana bu bile vız geldi. Köylüm ne yaparsa ben de onu yaparım dedim. Ve de malımı mülkümü, karılarımın altınlarını, babam Hıdır'ın altın kaplama hançerini sakladım. Bundan büyük utanç olur mu? Köylü için bu utanca katlandım. Taşbaşoğlu bir zırnığını bile neden saklamadı? Şimdi anladın mı? Adil niçin gelmedi köye? Ve de hiçbir vakit mallarımız saklıyken gelmeyecek, anladın mı? Meryemci anladım dercesine başını salladı. Taşbaşoğlu bunu yapar mıydı? Bir anda Taşbaşoğlu'nun Adil'e gidip köye gelme dediği köye yayıldı. Ama bu köyde herkes birbirini öylesine bilirdi ki. Taşbaşoğlu bunu yapar mıydı? Bu soruyu kendi kendine kimse sormadan edemezdi. Bu söz muhtar için çıksaydı, sipahi budalası gömleksiz oğlu için, delice Bekir için çıksaydı herkes inanırdı. Ama Taşbaşoğlu, de azıcık dur. 11. Muhtar, köyün öfkesini bir yere, Taşbaşoğlu'nun üstüne yöneltmek istemişti ama becerememişti. Bu namussuz köylü ona toz kondurmuyordu. Sefer, Allah'ı bir bilir gibi biliyordu ki, elinde tuttuğu taşın taş olduğunu bilir gibi biliyordu ki, bu işi Taşbaş Mehmet yapmıştır. Ama köylüyü nasıl inandırsın? Canından bıkmıştı. Pamuğu da batsın, muhtarı da, borcu da batsın. 2 gün sonra muhtar bir başka haber aldı ama hiç şaşırmadı. Bütün yakın köyler, bütün kasaba, yalak köylülerinin neleri var neleri yok sakladıklarını öğrenmişti. Nasıl öğrenmişlerdi? Kim ulaştırmıştı bu haberi onlara? Gene muhtar biliyordu ki bu köylerde hiçbir şey gizli kalmazdı. Utanıyordu. Yaptığı bu işten sıkılıyordu. Tüm yalak köyü rezil olmuştu. Öteki köyler, kasaba, artık insanların yüzüne hiç bakamayacaktı. Kasabaya da hiç gidemeyecekti. Onu gören köylüler, kasabalılar üstüne gülecekler, arkasından onunla alay edecekler, anasını avradına söyleyeceklerdi. Sanki kasabalı saklamıyordu malını, vergi geldiği zaman. Sanki öteki köylüler hayvan vergisi alınacağı zaman dağlara kaçırmıyorlardı. Ama bunu hükümete yapıyorlardı. Kendileri için can veren Adil'e değil. Mutlaka bu işi Adil de duymuştu. Duymuştu da şap diye yere tükürmüştü. Tükürmüştü de şu insanoğlu çiğ süt emmiştir demişti. Dünyadaki tek milyar atık adam olur da şu insanoğlu adam olmaz. Çünkü leğin çiğ süt emmiştir. Yıllar yılı benim şu köylüye ettiğim iyiliğe bakın. Bir de onların ettiğine. Başını yana yöne birkaç kere çevirmiş, birkaç kere daha yere şap diye tükürmüş, kusacağım geliyor, kusacağım diye bağırmıştı. Köylü de iyice zıvanadan çıkmıştı. Artık kadınlar yemek pişirmiyorlar, erkekler hayvanlara bakmıyorlardı. Çocuklar oyunlarını bırakmışlardı. Kimsenin eli işe güce varmıyor, ağzını bıçaklar açmıyor. Köy artık ölü bir köy. Yalnızca gözleri kasabadaki yolda. Yedisinden yetmişine bütün köy soluğunu tutmuş, kasaba yolundan gelecek umut ışığını, kara felaketi utanç içinde bekliyor, kazık atmanın kurnaz sevinci uçmuş da gitmiş. Herkes Adil Efendi'yi konuşuyor, onu düşünüyor. Adil Efendi'yi konuşmayanları kimse dinlemez olmuş. Düşlerinde Adil Efendi, hayallerinde Adil Efendi. Bir gün geliyor, kasaba yolunun ucundaki kayalıkta bir tek kişi, Meryemce kalıyor. Bir gün bakıyorsun bütün köy orada, birden gözlerine aşağıdan dolu dizgin gelen atlı hayaletleri ilişiyor. Önce kayalığın üstünde donup kalıyorlar. Kesseler kimseden bir damla kan akmayacak. Sonra değişiveriyorlar. Kayalığın üstünden köye, ormana, aşağıdaki koyağa çil yavrusu gibi dağılıyorlar. Göz açıp kapayıncaya kadar kayalıkta kimsecikler kalmıyor. Bir de bakıyorlar ki ne gelen var ne giden. Kasaba yolu bomboş, gözlerini ovuşturuyorlar. Gördükleri düş mü, hayal mi? Sonra yine beklemeye başlıyorlar. Birkaç gün durmadan umutla bekliyorlar. Sonra yeniden beklemekten vazgeçip evlere kapanıyorlar. Köyün üstünü kurşun geçmez bir karanlık gibi Adil Efendi örtmüş. Köyün sevgisinde, korkusunda, ağıdında, ekmeğinde, aşında, oyununda yalnız Adil Efendi var. Beklemek belalaşıyor, dayanılmaz hal alıyor. Hasan'ı sorarsanız onun başı bin belada. Ağacın kovuğundaki kibritleri Ummahan'la birlikte her gece birkaç kere yokluyor. Bir keresinde babaları onları yakaladı. Nereye bu gece yarısı, nereye gidiyorsunuz diye sordu. Hasan da Ummahan da tutuldu kaldı. Ağızlarından bir tek söz çıkmadı. Ali sordu, onlar yalnızca sustular, sonunda vazgeçti. Allah'ın bin belaları dedi. Ne haliniz varsa görün, ben karışmam. Çıkın dışarı, gidin geceye de koca Halil gibi karda donup ölün. Hasan karar verdi. Artık kibritlerini dışarıda ağacın kovuğunda tutmayacak. İçeriye taşıdı, eski deliğe yerleştirdi. Ama bir türlü içi götürmüyordu. Adil Efendi artık gelmeyecekti. Gelmeyecekti ama ya bir gün gelirse? Şap diye köyün içine düşer de ilk olarak Meryemce'nin evidir diye kendi evlerini ararsa, o da kibritlerini kaçıramazsa? Birkaç gece kibritini yatağına aldı, birkaç günde koynunda taşıdı. Kibritleri şalvarının kemer yerine, beline fır dolayı diziyordu. Ama gene de belli oluyordu, kibritler bir şişkinlik yapıyordu. Hasan, şu adam bir gelse de kurtulsak, kurtulsak diyordu. Bütün köylü de böyle söylüyordu. Muhtar da artık bir iyice bunalmış, ne yapacağını bilmez, orada burada söyleniyordu. Bu adam artık gelmeyecek mi? Barıp gitsek de ayağına düşsek, tüm söyledikleri yalandır. Yalak köyü çok çok yoksuldur, gel de halini gör desek. Saklayacak bir çöpümüz yok ki saklayalım Adil Efendi. Gel de köye halimizi gözlerinle gör desek, gelmez mi ki? Gel de canımızı, çocuklarımızı al. Ya da bu yıl bu işten vazgeç. İstersen gelecek yıl pamuk dönüşü tüm kazancımız senin olsun desek. Yemin etsek ki bu yıl Çukur'un en verimli tarlalarını gece demeyip gündüz demeyip biz toplayacağız. Öteki köylülerin 5 misli, 10 misli toplayacağız. Tüm kazancımızı da sana vereceğiz. Ne dersin Adil Efendi? Kul sıkışmayınca Hızır erişmez. Yetiş imdadımıza Hızır gibi. Yüreği iyilik dolu Adil Efendi desek. Bağışlamaz mı ola? Bu köylü lanet yaratıktır Adil Efendi. Bekleye bekleye bir delilik çıkaracak. Bu korku, bu bekleme, içinde Adil ağasını yutarak bekleme, köylüyü zıvanadan çıkaracak. Şimdiden çoğu zıvanadan çıktı. Ağzı kanlı kurda döndü Adil Efendi. Köylüye de kızıyordu. Bu köylünün ağzı sıkı olsa, kim diyebilirdi ki her şeyleri saklanmıştır. Övünmüşlerdir orada burada. Ağızlarını yayarak, gülerek, gelsin Adil Efendi, gelsin de görsün. Gelsin görsün ki köyde bir tek çöp bile bulamasın. Namussuz köylü. Bu köylüyle iş yapılmaz ki. Alın bakalım, gelmiyor işte. Ve gelmeyecek. Çatlayın, patlayın, geberin. Bekleyin köpekler, bekleyin. Gözünüz 4, gözünüz 8, 16 oluncaya kadar bekleyin. Bekleyin kafirler, bekleyin ha bekleyin. 12. Muhtar köy kurulunu 3 gündür toplamış konuşuyordu. Bundan başka delice Bekir'le, gömleksizle, öksüz duranla, uzunca Ali'yle de konuşmuştu. Korkmasa, kendisiyle konuşacağını bilse, Taşbaşoğlu'yla da konuşacaktı. Önemli bir karar vermesi gerekti. Bu öyle bir karardı ki, bir muhtar, cumhurbaşkanı bile olsa tek başına böyle bir karar alamazdı. Hangi köylüye düşüncesini açsa, ne diyelim muhtar, sen bilirsin muhtar, diyorlardı. Yeter ki gelsin de Adil Efendi, ne yaparsa yapsın. Yeter ki onu getirmenin bir yolunu bul. Yolu yorda mı yok, bir tek yolu var. Onu da yapmaktan başka çare yok. Hemen hemen bütün köyün, Taşbaşoğlu'nun bile düşüncesini öğrendikten sonra önemli, kesin kararını verdi. Taşbaşoğlu'na birinci üye Zekeriya'yı göndermişti. Zekeriya, Taşbaş'ın teyzesi oğlu olurdu. Onunla da yetinmemiş, Zalaca'yı göndermişti. Zalaca, Taşbaş'ın karısının teyzesi olurdu. Bir sabah gün atarken muhtar Sefer en güzel elbisesini, kasabaya giderken giydiği pantolonu, ceketi giydi. Kravatını da bağladı. Bir iyice de tıraş oldu, bekçiyi çağırdı. Bekçi karşısında hazır ol durumuna geçip durdu. Buyur efendim. Sefer, sen var olasın bekçibaşı, diye onu okşadı. Şu Toros köylüklerinde senin üstüne bir bekçibaşı varsa ben de kellemi keserim. Ve de bir iyice keserim. Şimdi çok önemli bir çağırma yapacaksın köylüye ki kimse evinde kalmasın. Herkes bizim kapıya doluşsun. Çoluk, çocuk, genç, yaşlı. Öyle bir çağırma çağıracaksın ki köyün itleri bile ne var ne yok diye bizim eve gelecek. Anladın mı? Anladım muhtarım. Bekçi asker gibi rap diye bir selam verdi ve asker gibi dönüş yaparak köyün içine koştu. Sesi kel aşığın sesi gibi yanıktı. Ve bekçi çok güzel bir çağırma yapıyordu. Bir anda muhtarın evinin önü doldu. Taşbaşoğlu bile andını bozup gelmişti. Bütün köylüler kulak kesilmişler, muhtarın konuşmasını bekliyorlardı. İçlerinde güzel bir umut belirtisiyle karışık merak vardı. Koca kalabalıktan çıt bile çıkmıyordu. Köyün üstünü sanki bir toz bulutu örtmüş, gök duru, dünya aydınlık, karlara güneş vurmuş. Bir tek leke yok ortalıkta. Her şey, insanların bedenleri, hilim hilim, paçavra giyitleri bile bu aydınlıkta bir iyice yunmuş, arınmış. Ama gene de köyün üstünde bir toz bulutu, ağır bir toz fırtınası varmış gibi geliyor insanlara. Muhtar evinin kapısından çıkar çıkmaz bütün başlar ona doğru uzandı. Birden kalabalıktan sesler yükseldi. Bir anda o derin sessizlik yırtıldı. Söyle, söyle muhtar, söyle bir güzelce söyle diye bağırıştılar. Meryemci en öndeydi. Muhtarın burnu dibinde, gözlerini açmış, ağzından çıkacakları yutacakmışçasına bekliyordu. Muhtar boğazını temizledi, birkaç kere öksürdü, sonra durdu. Gözlerini teker teker kalabalığın üstünde gezdirdi. En sonuncu geldi, Taşbaş'ın üstünde durdu. Bütün sevgisini gözlerine toplayarak ona dostça baktı. Biliyordu ki şimdi köylü bir yarı delilik içindeydi. En küçük bir sürçmede başına olmadık işler açabilirdi. Örneğin parçalayabilirdi onu. Karın üstüne yatırıp ayaklarından tutup sürüyerek bütün köyü dolaştırabilirlerdi. Tetikte olmalı ve usturuplu sözler etmeli. Omuzlarını gerdi, sağ ayağını öne uzatıp birkaç kere yere vurdu. Kara topaklı hoca gibi çenesini sıvazladı. Bir daha bir daha öksürdü. Az önceki düşüncesine pişman olmuştu. Bugünlerde de amma korkaklaşmıştı. Bu köyde ona dokunabilecek bir yiğit çıkar mıydı? Köylü senin korktuğunu bir sezerse, korkarsan hemen de sezer, o zaman tekmil kötülükleri yapar. Azgın bir köpek bile senin ondan korkmadığını anlarsa üstüne saldıramaz. Korkmak yarı ölmektir. İşte bu köylü salt namus belası, salt korkudan bu hale geldi. Ve de arkadaşlar, ve de komşular, ve de emmiler, ve de can bir kardeşlerim, yürekten yoldaşlarım diye gürledi. Sesinde en küçük bir korku, bir titreme bile yoktu. Sesi dik, şefkatliydi. Çok müşkil bir hal karşısındayız. Karşısındayız diye bağırıştılar. Bu, muhtara daha büyük bir güç, bir zevk verdi. Neyimiz var, neyimiz yok, götürdük, sakladık. Hem de bir iyicesine, dışarıda bir tek çöp bırakmayıncaya kadar sakladık. Bu iyi güzel, yiğitçe bir iştir. Tüm Türkiye Cumhuriyeti'nin polisleri, jandarmaları, izci başları, hem de kayıptan haber veren ermiş hocaları gelip de köyü arasalardı, bir tek iğne bile bulamayacaklardı. Ben bundan dolayı köylümü övüyorum. Sizleri candan kutluyorum. Böyle sıkı bir köylü değil, Toroslar'da dünyanın hiçbir ülkesinde bulunmaz. Ama işler kötü gitti dediğimiz olmadı. Attığımız taş dediğimiz kuşu vurmadı. Bütün kasaba, yakın köyler, herkes bizim köyün bu kahramanlığını duydu. Mallarımızı sakladığımız buradan ta Çukurova'ya kadar duyuldu. Bunu Adil Efendi de duymuştur. Bu yüzden köyümüze gelmedi. Bekledik bekledik, perişan olduk. Onu bekliyoruz. Günler oluyor, bekliyoruz, gelmiyor. Beklemekten öldük, geberdik. Kalabalık mırıldandı. Öldük, geberdik. Şimdi namusumuzu kurtarmak gerekir. Herkes bilmeli ki, dünya bilmeli ki, yalak köylüsü alacaklısına alacağını vermemek için hiçbir şey saklamaz. Biz de hiçbir şey saklamadık. Ne diyelim de saklayalım? Gelsin nemiz var nemiz yoksa Adil Efendi alsın götürsün. Biz hiçbir şeyimizi saklamadık, her şeyimiz ortada, öyle değil mi? Bu yakın köylükler, o kasabadaki parti düşmanlarımız, alnı açık insan içine çıkamayalım diye bu büyük iftirayı bize atıyorlar. Bu adam Adil Efendi köye gelirdi. Mümkünü yok gelirdi, ben onu bilirim. Canından vazgeçer de hakkının bir zırnığından vazgeçmez. Amma ve lakin üstümüze atılan bu kuru iftirayı duymuştur. Mallarımızı sakladığımızı duymuştur. O da kahır edip gelmemiştir. Fırsat kollamaya, bize bir kötülük yapmaya hazırlanmıştır. Çok çok büyük bir kötülük. Ne kötülük yapabilir diyeceksiniz. O şehir adamlarının yapacağı kötülük akla mı gelir ki? Belki de bizi utanç içinde kıvrandırmak için böyle yapmıştır. Her neyse, cümle alem bilsin ki biz hiçbir şeyimizi saklamadık. Adil gelsin de neyimiz var neyimiz yok alsın götürsün. İsterse biz bütün mallarımızı alıp götürelim, götürelim de Adil Efendi'nin kapısına yağalım. Ama yeter gayrı, yeter. Çatlayıp öleceğiz ya da bir delilik yapacağız. Kalabalık birden patladı. Bir delilik çıkaracağız. Bu adamı köye getirmenin çaresini bulmalı. Gelir, belki de hiçbir eşyamızı almaz. Ama bu utanç içinde hiçbir zaman yaşayamayız. Türk milletinin asaletli soyuna bu yakışmaz. Gelsin, gelsin de altımızdaki minderi, üstümüzdeki yorganı, kapılığımızdaki sahanı, duvarda asılı un eleğini, yamalık diktiğimiz iğneyi, yal verdiğimiz köpeği de alsın. Yeter ki gelsin. Gelsin de köyde iğneden ipliğe hiçbir şey koymasın. Yeter ki gelsin. Gelsin de bizi bu işkenceden kurtarsın. İsterse çocuklarımızı da alsın. Bir tatlıca canımız var, onu da alsın. Çok heyecanlanmıştı. Çok, çok söylemek istiyordu ama sözün çoğu da köylüyü bıktırırdı. Şimdi sözü bağlamak gerekti.